Muhteşem Ali Bey'in Gözlüğü. Yazan Hakan Şen Ocak. Seslendiren Boğaçhan Sözmen. Bu öykü yazarın İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Karanfilsiz kitabından alındı.
Efendi Hasan, dünyanın en güzel akşamüstlerinden birinde, anne babasının geniş bahçe içindeki iki katlı evinin salonunda, babası Ali Bey'in ıhlamur ağacından özenle oyulmuş koltuğunda oturmuş, annesinin birkaç dakika önce getirip kucağına bıraktığı en eski fotoğrafların bulunduğu albümün sayfalarını usul usul çeviriyordu. Kim bilir kaç albümün ilkiydi bu, en eskisiydi. Annesi Nihan Hanım'ın çocukluğundan, babası Ali Bey'in gençliğine, bugüne kadar tüm zamanlara ait yüzlerce fotoğraf, alt alta, yan yana, şirin köy evi pencereleri gibi diziliydiler. Nihan Hanım, ince parmaklı, zarif elleriyle tek tek tarihlediği fotoğrafları, kendini içten içe sezdiren bir incelik ve saygıyla kahverengi deri kaplı albümün sayfalarına sıralamıştı. Çoğu sararmış olan fotoğraflar, zamanı durduramamanın çaresizliğini yaşıyor gibiydiler. Aralarında Efendi Hasan'ın bebekliği, sünneti, çocukluğu, ilk gençliği, okul yılları da vardı. Ama Efendi Hasan bugün doya doya annesiyle babasının gençliğini seyretmek istiyordu. Her bir kareye uzun uzun, zamanın yıprattığı dokulara kadar ezberlemek ister gibi bakıyordu. Hani dokunan olmasa günlerce, gecelerce bunu yapacak gibi bir hal vardı üzerinde. Oğlum. Nihan Hanım tel gözlüklerinin üzerinden sevecen gözlerle oğluna bakıp sesleniyordu. Kahve yapayım mı oğlum? Efendi Hasan hüzünlü bir gülümsemeyle evet dedi annesine. Karşılıklı içeriz. Ağır ağır dönüp usulca mutfağa yürüdü Nihan Hanım. Bilim hakkında kuşkulara düşürüyor yeni gözlüğü Ali Bey'in. Yüzündeki çocuksu şaşkınlık Nihan Hanım'la Efendi Hasan'ı gülümsemeye zorluyor. Ötekilerin seyrettiğinden habersiz gözlüğünü eline alıp dikkatlice inceliyor. Önünden bakıyor, arkasından bakıyor, tartıyor, hafif parmak darbeleriyle camların dayanıklılığını ölçüyor. Sapları esnetip bırakıyor. Bir çocuğun yeni alınan oyuncağıyla oynadığı gibi oynuyor gözlüğüyle. İnsanlığın yüzlerce yıldır tanıdığı gözlük onun için bu yeni nesneden başka bir şey değil. Susuyor. Karısına ve oğluna belli etmemeye çalışıyor gözlüğüyle ilgilendiğini. Arada bir düşünceli gözlerle pencereden dışarısını, gelip geçenleri, sıcak yazı, rüzgarları, akıp giden zamanı seyrediyor. Gözleri bozuk Ali Bey'in. Fena halde hem de. Buna rağmen bugüne kadar bir gözlüğü eline alıp incelemişliği yok. Sevmiyormuş bu yeni nesneleri. 50 yaşına kadar gözlük takmadı. Dillere destan muhteşem inadında dayanabilse 70'ine kadar da takmayacaktı. 70 yaşına kadar o yeni nesneye, televizyona uzaktan kısık bulanık gözlerle bakacak. Ama hayır, gözlük takmayacaktı. Yaşlılığa verdiğinden, gözlerinin bozuk olduğunu bilmediğinden, hiçbir şeyi doğru düzgün göremeyecek, yine de gözlük takmamakta direnecekti. Sonra dün öğle saatlerinde Efendi Hasan adeta zorla kaldıracaktı onu yerinden ve göz hekimi arkadaşı Necmi'nin muayenehanesine götürecekti. Kolundan çekiştirildiğinde söylenecekti Ali Bey. Bırak kolumu, alırım ayağımın altına. Çok seviyordu bu lafı Ali Bey. Nedense kendini hoş bir şaka yapıyor gibi hissediyordu. Hadi baba, gidiyoruz. Alırım ayağımın altına dedim. Fakat sohbet böyle sürmeyecekti elbet. Efendi Hasan usulca koluna girip iskemleye oturtacaktı onu kapıda ve zorla geçirecekti ayakkabılarını ayaklarına. Sonra Necmi'nin muayenehanesine doğru yola çıkacaklardı. Dışarı çıktıklarında her zamanki gibi taksiye binmek istemeyecekti Ali Bey. Sağlık nedeniyleymiş. Yürümek. Nereye olursa olsun yürümek gerekirmiş. Efendi Hasan da onunla yürüyecekti çaresiz. Neyse ki çok uzak değildi Necmi'nin muayenehanesi. Yine de yarım saatten uzun bir zaman yürüdükten sonra muayenehaneye ulaştıklarında kan ter içinde kalacaklardı. Ali Bey geldiklerini anlayınca kaşlarını çatıp oğlunun suratına bakacak, homur homur homurdanıp isteksiz adımlarla çıkacaktı merdivenleri. Gülerek karşılayacaktı Necmi Ali Bey'i. Hoş geldiniz Ali Bey amca. Hoş bulduk oğlum. Buyurun, şöyle oturun. Efendi Hasan, Necmi'ye durumu daha önce anlatmıştı. Ali Bey'in bu yeni nesneler konusundaki tutumunu biliyordu Necmi. Bu yüzden somurtkan çocuklara benzeyen haline bakıp Efendi Hasan'la birlikte gizlice güleceklerdi. Şikayetiniz nedir Ali Bey amca? Ters ters Efendi Hasan'a bakacaktı Ali Bey.
Yok bir şikayetim be yavrum. Şikayeti olan bu.
Bu kendi kendine homurdanacak ama sorun çıkmasın diye susacaktı. Necmi, ama gözleriniz bozuk. Ben buradan bile anlayabiliyorum dediğindeyse.
Yok bir şikayetim
diye kestirip atacaktı. İnatçı adamdı Ali Bey. Öyle böyle değil. Dillere destandı inadı. Adı boşuna Muhteşem Ali Bey'e çıkmamıştı. Hayatı boyunca hiç kimse isteği dışında bir şey yaptıramamıştı ona. Gövdesine o istemedikçe kimse dokunamamış, kimse istemediği bir şeyi giymeye ikna edememişti. Ne kadar doğru olduğu bilinmez ama söylenildiğine göre Türkiye'de ilk mavi önlüğü Ali Bey giyinmişti ilkokula başladığı gün. Büyük bir adam gibi kararlılıkla siyah önlük giymeyi reddetmiş, onu öcü yapmalarına boyun eğmeyeceğini söylemişti. Ne yaptılarsa da olmamıştı. O mavi önlük istiyordu. Mavi önlük yoksa okulda yoktu. Belki gerçek, belki değil. Bir tarih kitabında yer alan fotoğraftaki siyah öğrenci kitlesi içindeki mavi leke Ali Bey'miş. Ne yapıp etmiş, mavi önlüğü kabul ettirmişti. Nihan Hanım'ın söylediğine göre hiç imkanlı görünmeyen bu durumun kabul ettirilmesinde Ali Bey'in okul müdürünün terzisi olan babası Tevfik Bey'in önemli rolü vardı. Nitekim canı ne istediyse onu giyinen Ali Bey, ömrü boyunca saat bile takmayan, sırf beyaz giyindikleri için ne yapıp edip askerliğini bahriyeli olarak yapan, bedenine metalin dokunmasından nefret ettiği için nikah yüzüğü bile takmayan Ali Bey, şimdi bu sıcak yaz gününün öğle saatlerinde muayene koltuğunda ne zaman patlayacağı belli olmayan sessiz bir bomba gibi oturacaktı. Gövdesinin dokunulmazlığına bu kadar düşkün bir tek kişinin daha bulunamayacağı konusunda onu tanıyan herkes hemfikirdi. Neyse ki dişleri bütünüyle dökülmemişti de bir de
yaptırmam, dokundurmam, elletmem
gibi krizler yaşatmamıştı karısıyla oğluna. İdare edebiliyordu ağzındakilerle en azından şimdilik. Saat bile takmayan bu inatçı adam ağzına dolgu yapılmasına ya da yeni bir diş takılmasına herhalde izin vermeyecekti. Öte yandan dişleri tümüyle dökülmediyse de hızla çürüyordu. Bu yüzden Efendi Hasan gözlük konusunu önemsiyordu. Ali Bey gözlük takmaya alışırsa dişlerini göstermeyi de kabul edebilirdi. En azından Efendi Hasan öyle umuyordu. Gövdesinin dokunulmazlığını korumanın dışında gözlük takma inadını pekiştiren önemli bir meselesi daha vardı Ali Bey'in. Dine düşkün bir adam değildi. Oruç tuttuğu, namaz kıldığı görülmemişti. Hatta birçok defa din adamlarının hepsinin kara cahil, çoğununsa gerçek birer sahtekar olduğunu herkesin ortasında açık açık söylemekten çekinmemişti. Başı da az derde girmemişti bu yüzden. Hatta birkaç kez karakolluk olmuş, genç polis memurları tarafından ciddi biçimde tartaklanmıştı. Yine de ne olduysa olmuş, bir gün Efendi Hasan'dan Darwin denen bir adamın İnsan maymundan gelmiştir gibilerden bir laf edip dine saygısızlık ettiğini duyunca bilim denen nesne her neyse ondan hoşlanmamaya başlamıştı. Herkesi şaşırtmıştı Ali Bey'in dini birdenbire böylesine sahiplenmesi. Fakat baklıyı ağzından çıkarması için bir günün geçmesi yetecekti. Ertesi gün salonda televizyonun karşısında oturuyordu. Durup dururken
''Bilim kafirlerin işi belli ki''
diyiverdi. Nihan Hanım'la Efendi Hasan şaşkınlıkla ona baktılar. Ne diyor diye. Ali Bey ise gözünü televizyondan ayırmadan gururlu bir sesle devam edecekti.
Benim babam maymun değildi. Osmanlı adamdı.
Her şey anlaşılıyordu. Dünyada en çok babası Tevfik Bey'i seven Ali Bey, Darwin ya da her kim olursa olsun ona dil uzatırsa kendini ikinci okların hedefi olmaya hazırlamalıydı. Zor adamdı Muhteşem Ali Bey. İlkokul çocuğuyken baş edememişler, karısıyla oğlu nasıl edecekler bilmiyorlardı. Efendi Hasan'ın gözlük alman gerek diye baskı yaptığı günlerden birinde Ali Bey, Nihan Hanım'ın gözlüğünü takıp denemiş, sonra da
''Bak, daha kötü oldu, hiç görmüyorum. Benimki yaşlılıktan, söylemedim mi size? Söylemedim mi ha? Yalansa yalan de söylemedim mi?''
diye avazı çıktığı kadar bağırmıştı evde. Nihan Hanım, nasıl da keyifliydi gözlük ona uymadı diye şaşarak anlatacaktı olayı Efendi Hasan'a. Nihan Hanım açıklamaya çalıştıysa da dinlememişti Ali Bey. Ne de olsa Osmanlı bir babanın oğluydu. Akşam eve döndüğünde bir de Efendi Hasan deneyecekti ama dinleyen kim?
Hadi hadi
diyecekti elinin tersiyle. Şu kadarcık olsun ilgilenmeyecekti oğlunun söyledikleriyle. Çeşit çeşit göz rahatsızlığı da ne demekti? Bu fasulye miydi ki boncuk gibi, Ayşe kadın gibi çeşitleri olsundu? Bunların hepsi bilim denen teranenin ürünleriydi ve Ali Bey'in karnı öyle martavallara toktu. Efendi Hasan bir gün Ali Bey'e evrim teorisini yok saymakla gözlüğü, televizyonu yok saymanın bilim nezdinde aynı anlama gelebileceğini iddia eden bir yazı okumuştu. Ali Bey sağlam bir mantıkla kurulmuş olan metni dinleyince şaşırmış, bir açıklamasını bulup yılların tembel alışkanlığıyla sahiplendiği değerlerini koruyamamıştı. Büyük hata yapmıştı Efendi Hasan. Ali Bey hem Darwin'e hem oğluna inat gözlük takmamaya o gün kesin olarak karar vermişti. O asla kafirlere maşa olmazdı. O namaz niyaz yok, rakıları götürür üst üste ama elhamdülillah Müslümandı. En önemlisi gözlerinin bozuk olduğunun sahiden farkında değildi. O yeni nesnenin televizyonun karşısına geçip kısık, bozuk, bulanık gözlerle bakıyor, o camın üzerinde oynaşan nesnelerin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Baba, bak ne güzel öpüyor kızı olanı. Söylemiyordu ama bayılıyordu genç kızlara Ali Bey. Göremediği için de keyfi kaçıyordu. Yine de televizyonu bilim dışı tutuyordu. Babasına herhangi bir şekilde yapılacak maymunumsuluk hakaretini asla kabul edemezdi. Bu yüzden gözlüğe lanet etmişti. Onun bilimin işi olduğuna çaresiz inanmıştı. Ama televizyon, hayır. O nesnenin bilimle falan ilgisi yoktu. Onu Amerikalılar yapmıştı. Şimdi 70 yaşındayken hekim ona şikayetini sorduğunda oğluna ters ters bakacak ve inatla susacaktı Ali Bey. Kimin daha inatçı olduğunu gösterecek de Efendi Hasan olacağı. Artık iş babasının maymunluğundan ya da Darwin'in görüşlerinden uzaklaşacak, Efendi Hasan'la kendisi arasındaki zorlu inatlaşmanın galibi olma savaşına dönecekti. Efendi Hasan Darwin'in görüşlerini arkasına alınca Ali Bey de her ne kadar ne olduğunu bilmiyorsa da dini alacaktı ister istemez. Koltukta kararlılıkla oturduğu o anda ''Şikayetiniz nedir Ali Bey amca? Uzağı mı göremiyorsunuz?'' diye yeniden soracaktı Necmi. Ali Bey'in sessizliği karşısında sinirli sinirli gülümseyip çare umarak Efendi Hasan'a bakacaktı Necmi. ''Gözleri iyice bozuk. Kısık kısık bakıyor her şeye. Tuzluğu almaya gidip iskemleyle dönüyor. Yani hafıza da fena sayılmaz. Boşuna ona sorma. Zorla getirdim buraya. Gerekirse her camı tek tek dene. Ya hangisiyle görebildiğini söylemezse bir işe yaramaz ki bu.'' İşte bu kadar. Necmi'nin bu sözü tüm kozları Efendi Hasan'dan alıp Ali Bey'e verecekti. Ona ihtiyaçları vardı demek. Bir şey söylemezse bir şey olmayacaktı demek. İyi, çok iyi. Söyleyecek diye araya girecekti Efendi Hasan. Bunun üzerine Necmi tüm camları tek tek takıp deneyecekti. Ama Ali Bey ağzını açıp tek söz etmeyecekti. Bu cam nasıl? Yanıt hep sessizlik olacaktı. Susmakla da kalmayacak, kazayla görürüm korkusuyla gözlerini sıkı sıkı kapayacaktı. Zaten iyiden iyiye sinirlenmiş olan Efendi Hasan bunun üzerine çileden çıkıp ''Aç gözlerini baba, cevap ver Necmi'ye baba'' diye avazı çıktığı kadar bağıracaktı. Gözünün birini aralayıp ters ters bakacaktı oğluna Ali Bey. Efendi Hasan çaresizlik içinde kıvranırken birden çok kararlı bir biçimde ayağa kalkacaktı. ''Pekala, sus, cevap verme. Bir daha da eve gelirsem son olsun.'' İçi cız edecekti Ali Bey'in. Hayatta en çok korktuğu şey oğlunu görememekti. Taşınıp gittiğinden beri onu bir haftadan daha uzun süre görmezse bütün tadı tuzu kaçıyor, yediğinden içtiğinden zevk almıyordu. Hani görüştüklerinde tezahürat yaptığı vaki değildi ama görmemeye dayanamıyor, hasretinden yanıp tutuşuyordu. Öldürücü vuruşunu yapmıştı Efendi Hasan. Babasının buna dayanamayacağını biliyordu. Aslında hiçbir zaman söylemek istemeyeceği bir şeydi bu ama çileden öylesine çıkmıştı ki çaresizlik içinde ağzından kaçıvermişti sözler. Artık yanıt vereceğini biliyordu. Yine de gözdağı olsun diye ''Sakın kapama gözlerini baba'' diye humurdanacaktı. Necmi tek tek bütün camları yeniden denerken birden şaşkınlıkla Efendi Hasan'a bakacaktı Ali Bey. Küçük bir çığlık atmaktan kendini alamayacak, gözlerinin önünde açılan aydınlığa, belirginliğe şaşıp kalacaktı.
Görüyorum, görüyorum.
Efendi Hasan eğilip yanaklarını öpecekti babasının. Kaygılanma babacığım, benim büyük babam maymun değildi, Osmanlı adamdı diye fısıldayacaktı kulağına. Ali Bey çocukluğunda yaptığı gibi gülümseyip oğlunun yanağına küçük bir makas alacaktı. Bir makas da Efendi Hasan alacaktı babasından. Ali Bey tüm direnmelerine rağmen gözlük takarsa görebileceğini kabul etmek zorunda olduğunu anlayacaktı. Ama Osmanlı bir babanın oğlu olduğu için daha fazla ödün vermeyecek, gayet ağırbaşlı bir edayla karşılayacaktı burnunun üstündeki yeni nesneyi. Şimdi de bir çerçeve beğen baba. Necmi ve Efendi Hasan 10 kadar çerçeveyi önüne dizecek ve birini beğenmesini boşuna bekleyeceklerdi. Ali Bey göz ucuyla bakacak, ondan umulacağı gibi hiçbiriyle ilgilenmeyecekti. Bunu bilen Efendi Hasan gizlice gözleyecekti babasını hangi çerçeveyi beğendiğini anlamak için ama mümkün görünmüyordu. Necmi ve Efendi Hasan çaresizlik içinde kıvranırken Ali Bey bıyık altından tatlı bir hınzırlıkla gülümseyecekti onlara. Fakat birden parlak bir fikir gelecekti Efendi Hasan'ın aklına. Çerçeveler içinden babasının hiç sevmeyeceği, bu kadarını tahmin edebiliyordu, bir çerçeveyi seçip uzatacaktı Necmi'ye. Bunu alıyoruz. Önce şaşkın bir sessizlikle bakacaktı Ali Bey çerçeveye, sonra dayanamayıp bağıracaktı.
O ne biçim şey öyle, zirzop?
Hayır, diye kestirip atacaktı zirzop. Ben bunu beğendim, bunu alıyoruz. Deliye dönme sırası Ali Bey'indi.
İstemiyorum. Cam da istemiyorum. Çerçeve de. Camı da indiririm, çerçeveyi de alırım ikiniz de ayağımın altına. Bırakın beni. O nesneyi kimse taktıramaz bana.
Öyleyse sen seç baba. Yoksa bunu alıyoruz. Göz daha işe yarayacaktı. Bir süre sonra kendince hoş bir çerçeve seçmek zorunda kalacaktı Ali Bey. Sonunda camı taktırıp sokağa çıkabildiklerinde gözlüğünü kılıfıyla birlikte ceketinin iç cebine yerleştirecekti Ali Bey. Yolda takmayacaktı. Yeniden takmak için oğlunun ortalarda olmadığı bir anı bekleyecekti. Daha fazla ödün veremezdi bu Efendi Hasan olacağı. Kurt kocasa da kuzuya maskara olmayacaktı. Sonra artık akşam üzereydi, eve döneceklerdi. Nihan Hanım heyecanla karşılayacaktı onları.
Aldınız mı?
Efendi Hasan keyifle gülecekti. Aldık.
Hani bakayım?
Ali Bey beklenildiği üzere yine terslenecek, karısının sözünü duymazdan gelecekti. Az sonra salonda herkes kendi koltuğunda otururken Ali Bey gözlüğünü takmak için fırsat kollayacak ama bunu karısıyla oğlunun yanında yapmamak için sabırla bekleyecekti. Fakat bu defa inat konusunda babasına hayli benzeyen Efendi Hasan ayak direyecek, gözlüğünü gönül rahatlığıyla takamasın diye akşama kadar yanından ayrılmayacaktı. Babasının bu yeni nesneyi neredeyse televizyonu benimsediği kadar benimsediğini, hatta belki daha çok sevdiğini anlamıştı. Gözlüğünü takıp televizyon seyretmek için sabırsızlandığını hissediyordu. Ali Bey oralı değil gibi görünecekti. Televizyonu açacaktı Efendi Hasan. Bunu sırf babasını sinirlendirmek, muayenehanede yaptıklarının intikamını almak için yapacak. Ali Bey de çaresizlik içinde kıvranacaktı. Nihan Hanım ve Efendi Hasan koltuklarında oturup keyifli keyifli televizyon seyrederken Ali Bey homur homur homurdanarak her zamanki görmezliğiyle televizyona bakacak ve kim bilir neleri görmek fırsatını kaçırdığı için Efendi Hasan olacağı içinden mer yansın edecekti. Ama içinden. Dışa vurursa yenilecekti. Dakikalar ilerledikçe çaresizliği ve öfkesi iyice büyüyecek, için için kıvır kıvır kıvranacaktı. Efendi Hasan sonunda bu kadar intikam yeter diye düşünmüş olacak ki usulca ayağa kalkacak, içeri gidip ceketinin cebinden babasının yeni nesnesini alıp gülümseyerek dönecekti. Gözlüğü babasının yanındaki sehpanın üzerine bırakacaktı. Hiç bakmayacaktı yüzüne Ali Bey oğlunun. Ödün vermeyecekti. Hayır. Bu kez Nihan Hanım çıkışacaktı.
Nazlanma da tak şu gözlüğünü artık.
Ters ters bakacaktı Ali Bey karısına. Efendi Hasan yüksek sesle gülünce ona dönecek.
Git başımdan da almayayım ayağımın altına diye humurdanacaktı.
Hep o aynı alaycı sinsi gülümsemeyle babasının yanından uzaklaşacaktı Efendi Hasan. Artık rahat etsin, gözlüğünü taksın da görsün, mutlu olsun diye bahçeye çıkıp ağaçların altında oyalanacaktı. Fakat babasının gözlüğü taktığı anı kaçırmak istemiyordu. Bir törene başlar gibi usulcacık çıkaracaktı gözlüğünü kılıfından Ali Bey. Şaşarak, sevecenlikle bakacaktı bu yeni nesneye. 20 yaşından beri görmeyen hasta gözlerle bakacaktı gözlüğüne. Sonra yumuşak bir hareketle o yeni nesneyi burnunun üstüne konduracak, saplarını kulaklarının üzerine yerleştirecekti. Efendi Hasan o an dönecekti salona. Nihan Hanım ve Efendi Hasan nefeslerini tutup onun bu haz dolu halini seyredeceklerdi. Duvarlar bile görecekti Ali Bey'in yüzündeki şaşkınlığı. Karısıyla oğluna belli etmemeye çalışarak, sonra da hiçbir şeye aldırmadan yarım asrın hüznüyle bakacaktı her şeye. Nihan Hanım'ı gördüğü an tuhaf bir an olacaktı ve bu belki şaşkınlıkların en büyüğünü yaşatacaktı Ali Bey'e.
Tanrım, ne güzel.
Bilim baba, bilim. Nihan Hanım elinde kahvelerle giriyor salona usulcacık. Efendi Hasan gözleri fotoğraflara dalıp gitmiş, derin derin düşünüyor. Ali Bey yok. Her şeyde inat eden Ali Bey yaşamakta inat etmedi ve 20 yıl önce aydınlık bir gece yarısı, sakin yanan bir mangaldan yükselen hafif bir duman gibi usulca çıkıp gitti hayattan. Son olarak 50 yaşındaydı Ali Bey, Efendi Hasan ona bir gözlük al dediğinde. Almamıştı. Şimdi yaşasaydı göz hekimine götürecekti onu Efendi Hasan ve Ali Bey her şeyi görebilecek, her şeyi yeniden, yeniden, yeniden keşfedecekti burnunun üstündeki o yeni nesneyle. Kahveler geliyor diye sesleniyor Nihan Hanım ezgileyerek. Efendi Hasan başını kaldırıp annesine bakıyor. Albümü usulca kapıyor. Aile albümü. Nihan Hanım, Ali Bey, muhteşem Ali Bey. Yaşasaydı bu akşam, şimdi, şu anda bilim hakkında kuşkulara düşürecekti yeni gözlüğü. Muhteşem Ali Bey'i.
Hakan Şen Ocağan, Muhteşem Ali Bey'in Gözlüğü öyküsünü Boğaçan Sözmen seslendirdi.